Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Nihayet bir gün kuş dedi ki, üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç, bütün kuvvet ve cesaretini topla, korkma. Zira hiçbir insanın görmediği bir manzarayı göreceksin. Şu karşımızdaki gittikçe büyüyen güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce defa büyüktür. Onu yakından seyredeceksin. Süratle uçmaya başladı. Dolaptan şişeyi çıkardım, sudan biraz içtim. Korku ve titremeyle gittikçe büyümekte olan güneşe doğru baka kaldım. Güneş önce bir büyük tarla gibi görünüyordu. Nihayet ufku kapladı. Karşımda her türlü fikir ve hayalin üstünde bir ateş denizi vardı. Biz henüz güneşin merkezinden hayli uzak ve nur gibi havanın içinde bulunduğumuzdan, yüzeyindeki ateş dalgalanmaları dağlar gibi görünmekteydi. Lakin güneşin yüzeyine doğru yaklaştıkça, alevli dalgaların büyüklüğü, insan gözündeki gücün, insan vicdanındaki kuvvetin üstüne çıkmaya başladı. Kuş dedi ki, güneşin içindeki püskürmelerin meydana getirdiği müthiş gürültünün derecesini düşünüp, hayal etmeye gücün yetmez. Kürenizdeki gök gürültülerini milyon kere büyütürsen, bunlar hakkında yaklaşık bir fikir elde etmiş olursun. Kuşa artık dönmek için yalvarmaya karar verdim. Zira her biri yüzlerce kilometre yüksekliğinde dalgaların birbirini takip etmesi, insan gücünün üstünde bir cehennem kuşağı meydana getiriyordu. O aralık sanki o ateş kaynağı, o gökyüzündeki cehennem titredi. Yüzeyindeki akıcı ateşin dalgaları birbiriyle çarpışarak bir an için yukarı doğru tepesi görünmez ateş dağları meydana getirdi. Güneşin yüzeyi çatladı, yarıldı. Ortaya çıkan yer yuvarlağı kadar büyük bir yarıktan binlerce kilometre yüksekliğinde yılanlar çıktı. Bu korkunç manzaraya dayanamayarak dehşet ve korkudan bir nara atıp bayıldım. Gözümü açtığım vakit kendimi kabuklu zatın kabri üzerinden yuvarlanmış yerde yatar gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu. Yanına gittim. Ciddi bir çehreyle, Maya bir olduktan sonra pire de bir, fil de bir. Onun için Allah'ı bilen kimseler kuş gibi sonsuzluk sahasında boşuna uçmazlar. Boş şey bunlar. Bu vicdanı paramparça eden büyüklük, bu uçsuz bucaksız derya, Cenab-ı Hakk'ın ululuk noktasının bir tek parçasını bile dolduramaz. Hele kahveni iç, dedi. Aynalının muhterem ellerini insanlarda çok az meydana gelir, ciddi ve samimi bir hürmetle öptüm. Ey vahdet, sonu olmayan deniz! Dalgalanan sensin. Dalgaların çokluğu içinde görünen yine sensin. Kendine bin, yüz bin çeşit isim vermişsen de gökyüzü, felekler, ruhlar, beden, her ne denirse densin, yalnız sensin, sen. İnsanın gözü dikkat ve titizlikle aleme baksa, gökyüzüne billur gibi olan bu kubbeye, nur saçan güneşe, yedi kat göklere, arşa, bir de bu aşağıdaki yere baksa, insanın yüzüne marifet nuruyla baksa, yalnız sensin, sen. Sümbülde, reyhanda, diken ve güllerde, arslanın yürek tırmalayan feryadında, bülbülün sesinde, neşe veren goncada, bir gülün ruhu okşayan kokusunda, en ufak cansız cisimde ve küçücük canlıda, yalnız sensin, sen. Bütün duygularımda, kalbimde, akıl ve vicdanımda, aşkın sevkiyle sarhoş olup kendimden geçtiğim zamanlarda, yardan ayrı düşüp dertli olduğum sıralarda, hasret ve ayrılıkla yanıp kararsız hale gelen canım da yalnız sensin, sen. Ustad kucağımda ay yüzlü güzel titrerken, ebedi bir hayatı bir ana sığdırırken, kendimden geçmiş bir halde kar gibi gerdanı seyrederken, ulvi alemin etrafında ruhum kendinden geçmiş ve hayran bir haldeyken, yalnız sensin, yalnız sen. ...18 yaşında Hint padişahının oğluymuşum. Bir gün şehirde bir gürültü meydana geldi. Herkes telaşta ve hatta saray halkı heyecandaydı. Meşhur alimlerden ve anlayış sahibi filozoflardan olan Lalama, bu telaşların, bu heyecanların sebebini sordum. Durumu şöylece anlatmaya başladım. Şehzadem, Hint ülkesine eski zamandan beri bir ejderha bela olmuştur. Bu ejderha 7 başlı, 70 ayaklı ve derisi hiçbir kesici aletin tesir edemeyeceği şekilde sağlam ve garip bir zırhla kaplı, ağzından ateş püskürür, her dille konuşur, bir müthiş ifrittir. Her 7 senede bir kere gelip hepimize, ''Bu kervan nereye gidiyor?'' diye sorar. Bu suale kimsenin aklı ermez, hangi kervan belli değil. Bu suali 7 kere tekrar eder. 7.'de cevap alamayınca hepsi 20 yaşında olmak üzere 7 delikanlıyla 7 genç kız kendisine kurban verilir. Bunları yutar. Sonra 7 sene sonra yine geleceğim. Sualimin cevabını Kaf Dağı'ndaki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. İşte vakit geldi. 7 sene tamam oldu. Bugün ejderha gelecektir. Biz de mecburen Kur'a'yla 7 delikanlıyı 7 genç kız seçip ona vereceğiz dedi. Lalam'ın bu hikayesi beni şaşırttı. İzah istemeye başladım. Dedim ki, Lalacığım, bu Kaf Dağı acaba neresiymiş? Anka kim oluyor? Lalam cevap verdi. Şehzadem, Kaf Dağı hakkında rivayet çoktur. Lakin hakikatini bilen ve Kaf Dağı'nı gören kimseye tesadüf etmedik. Bir takımlarına göre Kaf Dağı dünyamızı daire biçiminde kuşatmış zümrüt bir dağdır. Diğerlerine göre dünyanın tam ortasında gökyüzüne doğru başını uzatmış tek başına ve büyük bir dağdır. Lakin bu dağı kim görmüş belli değil. Nereden gidilir, dünyanın hangi ülkesinde bulunmaktadır bilinmemektedir. Bir takımları Kaf Dağı'nı bir kalemde inkar eder. Böyle bir dağ dünyamızda yok der. Anka da aynı şekilde. Güya Kaf Dağı'nda oturan bir kuşmuş. Lakin bir kuş ki söz söyler, milyonlarca seneden beri yaşamış, ölmez, hakim, alim kimsenin bilmediğini bilir ama bunu da ne gören ne bilen var dedim. O gün ejderha geldi. Eskiden olduğu gibi 7 gün sualini sordu, cevap veren olmadı. Kurbanlarını aldı gitti. Şehir matem içinde kaldı. Ben bu halden ziyade üzüldüm. Birçok vakit geceleri uyuyamaz, sabahlara kadar Kaf Dağı'nı, Anka'yı düşünürdüm. Nihayet kesin bir karar verdim. Babamın huzuruna çıktım. Ülkemizi ejderhadan kurtarmak üzere Kaf Dağı'nı aramaya çıkacağımı, Anka'yı bulup sualin cevabını öğreneceğimi söyledim. Babam gayet adil ve akıllı bir hükümdar olduğu için benim bu uğurda mahvolacağımı bilmekle beraber isteğime karşı çıkmadı. Vazife peşinde koşmak ve vazife uğrunda canını feda etmek padişahlara ve oğullarına yakışır bir haldir. Hadi oğlum, sen hazırlığını gör, ben de gereken şeyleri düşüneyim, dedi. Karar ve niyetim halk tarafından bilinince sonsuz teşekkür ve sevinçlerinden dolayı sarayımın eşiğini öpmeye, geceleri başarıma dua etmeye başladılar. Babam da ne kadar filozof ve akıllı kimseler varsa topladı. Onlara fikir ve niyetimi bildirerek ne tarafa doğru gitmem lazım geldiğini sordu. Birçok fikir ortaya atıldıktan, birçok müzakereden sonra yaşlı ve ciddi bir filozof dedi ki, ''Padişahım, bu çeşit yolculuk büyük bir kalabalıkta yapılmaz.'' Bir iki kişi kemerine koyacağı pahalı mücevherlerle, hatta gerektiğinde sadakayla kendini senelerce geçindirdiği halde bir sürü halkın yabancı memleketlerde geçimlerinin sağlanması, hatta serbestçe yolculukları mümkün olmaz. Şu halde şehzademiz bu uzun yolculuğa bir yol arkadaşıyla çıkmalı. Ne tarafa gideceği belli değil. Bu hususta biz de doğru bir fikir vermekten aciziz. Bunun da bir çaresi var. Himalaya dağlarının ötesinde bir inzivahane, yani halk içinden kaçıp yalnız oturmaya yarayan bir yer vardır ki, onun içinde derin bilgi ve ileri görüş sahibi eşsiz bir alim oturmaktadır. O, bizim bilmediğimiz çok şeyi bilir. Şehzade önce onun yanına girerek güzel hizmet ve hürmetle sevgisini kazanmalı, bilinmeyen yeri ona sormalı. Ola ki devlet kuşu yüz gösterir. Bu fikir herkes tarafından kabul edildi. Bir gün bütün halk, babam, vezirler, vekiller, alimler tarafından uğurlandıktan, dokunaklı bir vedadan sonra yüz binlerce halkın gözyaşlarını göre göre, vedalarını işite işite Hind'in kuzeyine doğru yola çıktım. Yol arkadaşım Lalam'ın oğlu Bahadır'dı. Kemerimde pek kıymetli mücevherler bulunmakla beraber yükü hafif ve fakir kıyafetinde yolculuk yapıyorduk. Yolculuğun zorluklarına alışa alışa Himalaya'nın karlarla kaplı tepelerini aştık. Çok aradık, dolaştık. Nihayet yalnızlığa çekilmiş büyük alimin hikmet köşesini bulduk. Huzuruna girdim. Sırrı söyleyip hali anlattım. Aksakalını eline aldı, düşünce denizine daldı. Nihayet dedi ki, "Oğlum, biz pek çok şey bilirsek de kafın nerede olduğunu öğrenemedik. Lakin buradan 7 ay uzaklıkta Milest şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır ki, ağzı usta elinden çıkma bir taş kapakla kapalıdır. Bazen bu kapak bilinmeyen bir sebeple açılır. O halde gider, o kuyunun yanında beklersin. Şayet nasibin var da kapak açılırsa, kuyudan içeri bir iple inersin. Orada bir deliğe tesadüf edeceksin. Onu takip ederek git. İlerisinde bir meydan görürsün. Meydanın ortasında bir saray. Saraya gir. Göreceğin hallere hiç kendini kaptırma. Ne dur, ne rahat et, ne kork. Üst katta bir mermer dolap içinde bir çekmece bulursun. Onu al, kuyuya dön. Şayet kapağı henüz açık bulursan, ipe sarılarak dışarı çıkarsın. Sandık içindeki levhayı oku. İp ve diğer malzemeyi hazırlayıp büyük alimin elini öptükten, duasını aldıktan sonra hedefe yöneldik. Sonra sonra nihayet Milest harabelerini bulduk. Adı geçen kuyunun başında durduk. Bahadır'a gereken talimatı verdim. Gelişimizin 40. günü kapak açılmaya başladı. Vakit geçirmeyerek Bahadır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarım yere değdiği gibi ipi belimden çözerek deliği aradım buldum. Bir dakikalık duraklamadan sonra içine girerek yürümeye başladım. Az sonra oradan bir meydana çıktım. Ferahlık veren, gönül açıcı bir bahçenin ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından girerek ve yüzlerce odada ne var ne yok diye hiçbir meraka kalkışmayarak üst kata çıktım. Odayı gördüm. Dolaptan sandığı çıkardım. Büyük bir süratle kuyuya döndüm. Kapak henüz kapanmaya başlamıştı. Bahadır, avazı çıktığı kadar bağırarak beni çağırmakta ve ağlayarak kapağın kapanmakta olduğunu söylemekteydi. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'a seslendim. İpi çekmeye başladı. Nihayet dışarı çıktım. Bahadır'ı kucakladıktan sonra sandığı bin bir zorlukla açtık. İçinde bir çelik levha vardı. Levhanın üzerinde şu iki gazel yazılmıştı. Sırrımdan bana hitap. Hakikat güneşinin doğduğu, kainatın çıktığı yer benim. Çokluğun kaynağı, bedenlerin hazinesi benim. Ben o varlığım ki, alemi kendi emrimden yarattım. Bu var olan şeylerin hepsi benim çeşitli durumlarımdır. Sonu olmayan zamanda benim. Ben o varlığım ki, ne yerim ne de zamanım vardır. Aynı zamanda hiçbir kayıt altında da değilim. Fakat her zaman ve her yerde ola gelen şeyler yine benim. Arş benim, kürsi benim, yedi kat gök benim, madde, mana, parça, cansız, canlı her şey benim. Ben sırf nurum, her türlü kayıttan uzak olan sırrım, kün yani ol emrindeki nun harfinin noktasıyım. Ben hem ruhum, ben meleklerim, Adem, insan benim. Ben hem sıfatları hem de işleriyle besbelli olan bir zatım. Ey hakkı isteyen, şan ve azamet sahibi olan yaratıcı ve Rahman benim. Benden sırrıma cevap. Ben öyle bir varlığım ki, ben dedikçe bundan maksadım senin kudretindir. Ben öyle bir varlığım ki, senin tek ve bir oluşun benim benliğimle ortaya çıkmıştır. Ey tek varlık! Benliğimi senden ayrı olarak düşünecek olursam, bu sırf kuruntudan ibaret olur. Çünkü yokluğun asla varlığı olmaz. Ben öyle bir fakirim, yani Rabbinin ihsanına sonsuz bir ihtiyaç içerisinde bulunmaktayım ki, neyim varsa hepsi senindir. Bense sadece bir hiçim. Hazreti Peygamber'in el-fakru fahri, yani Allah'a muhtaç olduğumu bilmek benim en büyük iftiharımdır buyurması, Cenab-ı Hakk'ın tek olduğuna en büyük delildir. Arş, kürsi, yeryüzü ve felekler sadece senin emrinle var olmuştur. Kainat sayfaları senin varlığına ve birliğine, kendi kudret elinle yazılmış delillerindir. Sen mahiyeti bilinmeyen, bilinemeyen, zaman ve mekana muhtaç olmayan bir yüce zatsın. Var olarak görülen ne varsa hepsi senin işlerindir, sıfatlarındır, kudretinin sonsuzluğunu gösteren delillerdir. Sen öyle bir varlıksın ki, senden başka görülen hiçbir şey yoktur. Nereye bakılsa senin kudret eserlerin görülür. Senin varlığının sırrı, kainatın temelidir. Her şey senin varlığınla vardır.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.